Merhabalar, ben Levent.
Ben Doğukan.
Farklı kaydet için hazırladığımız Tarihten Sesler programının ikinci ve özel yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bu programda özel yayın dememizdeki sebeplerden en önemlisi normal yayın periyodumuzun aslında arasında bir yayın yapıyor olmamız ve gündemin sıcaklığından ötürü Ayasofya'yı konuşacak olmamız. Aslında Ayasofya'nın tabii ki çok fazla konuşacak özelliği ve çok fazla konuşulacak tarihsel bilgileri var. Ve biz bunu da zaman zaman yapmayı planladık. Ancak biz bugün sadece Ayasofya'nın gündemde olan tartışmasına ek bir beyin fırtınası yapmak istedik. Ve bu çerçevede çeşitli bilgilerle böyle tamamen bir sohbet havasında geçeceğini umuyoruz. Değil mi Doğukan?
Evet, Ayasofya özel başlığımız bu. Evet,
Evet.
tekrar gündemde Ayasofya. Yani benim çocukluğumdan beri cami olacak mı, olmayacak mı, olsun mu tartışmalarına bir kez daha girdik. Bu sefer biraz daha şiddetli ve biraz daha keskin ilerliyor gibi görüyorum ben. Yani Danıştay'a gitti, Yunanistan'dan tepkiler gelmiş vesaire. İşte Yunanistan'a ne? Yunanistan'ı ilgilendirme söylemi olmuş siyasetten. Peki sen ne düşünüyorsun Levent? Yani Ayasofya'nın müze olarak kalması mı daha iyidir? Cami olması ne getirir, ne götürür? Nasıl bir politika izlenmelidir burada? Yani UNESCO ile de senin bilgilerin, bağlantıların var. Biraz da bu açıdan bize bir şeyler söyleyebilirsin.
Evet tabii yani senin de dediğin gibi bu çok yönlü bir konu. Çünkü tabii ki İstanbul'da bulunuyor ve İstanbul'un önemli bir eseri ve Türkiye'nin önemli bir eseri. Ancak tarihsel getirdiklerinden ötürü dünya üzerinde de en önemli yapılardan bir tanesi. Hatta ve hatta pek çokları tarafından en önemlisi olarak görülüyor. Ve yine tekrar senin de söylediğin gibi UNESCO alanımız aynı zamanda bu Ayasofya. Tabii sadece Ayasofya değil, çevresi de yani o tüm tarihi yarımadadan bahsediyoruz. Ve bunun böyle olmasındaki sebep tabii görsel güzelliğiyle sırf alakalı ya da işte pahalılığıyla, kullanılan malzeme pahalılığıyla alakalı bir durum söz konusu değil. Bunun bu kadar önemli olmasındaki sebeplerden en önemlisi belki de aslında çok katmanlı bir yapıya ve müthiş bir tarihe tanıklık etmesinden kaynaklanıyor. Tabii ki mimari elementleri, tabii ki kullanılan malzemeler bunlar çok önemli şeyler. Ancak bu kadar yüzyıllardır bir binanın ayakta kalması ve bunca sembolik anlam içermesi UNESCO'nun da aslında çok dikkatini çeken ve bu sayede zaten dünya mirası olarak kabul edilen bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii kabaca hani böyle bir kilise geçmişi var, bir katedral geçmişi var. Hatta bazıları tarafından İstanbul'un o zamanki Latin işgalinden ki halini de katarak bir tabii Katolik katedrali olması zamanı da var. Ondan önce bir Ortodoksluk katedralliği var. Ondan sonra bir Ortodoksluk katedralliği var. Sonra cami, günümüzde de müze işte 1935'ten beri. Tabii bu ilk müzeye çevrilenlerden bir tanesi, büyük yapılardan bir tanesi Cumhuriyetimizde ve oldukça da ziyaret edilen, Türkiye'nin en önemli, en fazla turist çeken, en fazla ziyaret edilen alanı. O yüzden de aslında pek çokları tarafından da büyük bir dikkatle izlenen yapıdan bahsediyoruz. Yunanistan'a sen de değindin. Tabii Yunanistan'ın burada gerek politik gerek siyasi emellerle bunu söylediğinin farkındayız. Çünkü sadece bir eserin korunması, sadece tarihi bir yapının ve konteksin korunmasından bahsetmiyor Yunanistan. Burada bir aslında çok eskiden beri gelen bir din, bir siyasi otorite savaşları da burada görüyoruz. Her ne kadar İstanbul'daki Patriarkın da yani Bartolomeos'un da burada görüşü önemli olsa da tabii bu yönetimi müzenin yönetimi tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olduğu için kararı da onlar verebilir kanunen bakıldığı zaman. Ama bunun etkileri nasıl olur? Etkileri kimleri etkiler? Ne kadar olumsuz etkiler? Ne kadar olumlu etkiler? Bu aslında bir nevi yapılınca ya da yapılırsa görülecek bir şey. Ha benim şahsi görüşüm yani çok bir cümleyle söylemek gerekirse benim açımdan müze olarak kalması çok daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ama bu camilerin kötülüğünden kaynaklanmıyor. Asla öyle bir şey demek istemiyorum tabii ki. Ya da cami olursa bütün anlamı yitirilir ya da kötü olur gibi bir şey demek istemiyorum. Sadece yaklaşık 1000 yıla yakın bir kilise geçmişi olan yaklaşık 400 yılın üzerinde bir cami geçmişi olan ve 80 yıla yakın bir müze geçmişi olan yerin ve birçokları için önemli olan yerin müze olarak yine herkese açık bir şekilde kalmasından taraftarım. Ama ben tabii ki ileride de uzun uzun konuşuruz. Yani camiye çevrilirse de sonuçta herkese açık kalacak ve yine UNESCO statüsünde bir değişiklik olmayacak çok büyük ihtimal. Fakat bu tarz çekincelerim de var. Belki ülkemizde gördüğümüz diğer uygulamalardan da kaynaklı. Ama tabii güzel bir uygulamayla, bir şaşırtıcı deneyimle belki bu da bu fikrimiz de değişebilir.
Evet, yani maalesef birazcık toplumumuzdaki bu ayrışmadan ötürü Ayasofya böyle bir yapay manipüle edilen bir turnusol kağıdı gibi kullanılıyor. Yani işte bunlar istiyor, bunlar şöyle kötü, bunlar karşı çıkıyor cami olmasına, bunlar böyle düşünüyor. Yani bunlara gerek yok aslında. Yani birazcık entelektüel, birazcık kültürlü bir şekilde bakmak gerektiğini düşünüyorum Ayasofya'ya. Anladığım kadarıyla sen hani çok yönlü geçmişinin kimliğinin korunması amacıyla müze olmasının daha uygun olduğunu düşünüyorsun. Doğru mu anladım?
Evet, doğru. Yani şöyle, tabii dediğim gibi hani camiye çevrildiğinde de bunun kaybolacağını düşünmüyorum ben otomatikman. Çünkü insanların algısının değişeceğini düşünmüyorum. Ancak tabii ki senin de dediğin gibi bu bir hani bizler onlar tartışması gibi oluyor her seferinde. Yani bu hem ülkemizde böyle ne yazık ki, hem dünyada da böyle. Hele böyle biraz dini içeren ve milliyetçiliği içeren konularda zaten otomatikman böyle oluyor. Ve böyle olduğu için de konu o binanın öneminden, konu o binanın bulunduğu yerden ve günümüzün konteksinden aslında çok daha gerilere de gidebiliyor. Ve eski hesaplar açılıyor vesaire. O yüzden çok karmaşık bir yapıya evriliyor konu. Aslında yani konuya bu kadar fanatik bir biçimde yaklaşmanın da bu kadar böyle hani dünyanın en önemli meselesiymiş gibi veyahut işte olursa bina tamamen yıkılacakmış, bütün önemini yitirecekmiş gibi böyle iki uçtan bakmak hiç doğru gelmiyor bana. Yani ben orası sonuçta kendi adıma sadece konuşacak olursam, orası cami de olsa, müze de olsa ben zaten her halükarda ziyaret edebileceğim bir alandan bahsediyorum. Hani benim için çok da fazla değişen bir şey olmayacak belki. Tabii camiye çevrilme koşullarını bilemiyorum şu an nasıl olur ne edilir ondan da konuşuruz. Ama ben tabii genel anlamda düşünüyorum. Biraz evrensel düşünmeye çalışıyorum. Acaba hani ne olurdu çevrilirse diye başka insanların gözünden bakmaya çalışıyorum. O yüzden öyle bir yorum yaptım.
Evet, yani ben de aslında ben kendimi biraz farklı bir yerde görüyorum. Yani camiye çevrilmesi fikrine karşı değilim. Fakat camiye çevrilmesi eylemine ve sürecine aslında çok karşıyım. Çünkü çok önemli, çok büyük endişelerim var Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle ilgili. Yani öncelikle bunu kim talep ediyor? Buna bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir de fetih zihniyetine, yani 500 yıl öncenin zihniyetine mi verilecek? Yani bu artık 21. yüzyılda bu şekilde bakmamamız gereken, bu şekilde düşünmememiz gereken bir yapı, bir zihniyet. Hani yani Yunanistan'ı ilgilendirir mi? Yani Yunanistan'daki camiler beni ilgilendiriyor. O zaman Yunanistan'ı da Ayasofya ilgilendirir diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey var. Ben binaların, yani Ayasofya bir mabet, kilise de olsa, cami de olsa ve bu ruhun da ortada olmasının, bu ruhun da tatbik edilebilmesinin uygun olduğunu düşünüyorum. Yani mesela oradaki o törenler, ayinler, dini musikiler, ibadetlerin görülmesi hoş olmaz mıydı diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu siyasi bir propaganda aracı mı olacak? Bu büyük bir endişe benim için. Mesela şöyle bir örnek vereyim başka bir yerden. Marc Bloch, Anal Ekolü'nün büyük tarihçilerindendir. Bir arkadaşıyla İsveç'e, Stockholm'e gidiyor ve otele yerleştiğinde arkadaşı ona demiş ki, hadi çarşıya, pazara gidelim demiş. Beni antikacılara götürme. Yani müzelere değil de pazara gidelim. Çünkü ben tarihçiyim, ben antika görmek istemiyorum. İnsanların yaşayışını görmek istiyorum. Yani burada demek istediği, tabii ki müzecilik çok önemli ama müzelerde bir hani ruhunu almış olmuyor muyuz birazcık da? Çünkü teşhir yapılan, sergilenen yerler müzeler. Fakat yaşayan yerler değil aslında. Ben Ayasofya'nın yaşatılabileceğinin, yaşatılmasının daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Balkanlardaki camilerin de keşke yıkılacaklarına, havaya uçurulacaklarına, kiliseye çevrilselerdi bence gayet uygun olurdu, daha iyi olurdu. Çünkü o binalar, o camiler bir işlev kazanmış olacaktı ve bugünlere kadar gelebilirdi. Bir de şunu sorgulamamız gerekiyor Türkiye'de. Yani müzeyi camiye çevirdik. Bunun örnekleri var. İşte İznik Ayasofya'sı var, Trabzon Ayasofya'sı var. Peki iyi mi oldu, iyi mi yaptık? Açıkçası benim Trabzon'a gitmedim. Ne yazık ki görmedim Trabzon Ayasofya'sını. Fakat hoş şeyler olduğunu, olmadığını görüyorum. Yani perdelerle kapatıp o alanı bir kutu haline sokmak, orada bir cemaat oluşturmak ne kadar hoş, ne kadar uygun bilmiyorum. Yani ne kilise ruhunu yakalayabiliyorsunuz o ortamda, ne cami ruhunu yakalayabiliyorsunuz. Böyle bir hani hapishane gibi dörtgen bir kutunun içerisinde. Ayrıca çok, yani çok özensiz bir mihrap ve minber koyulmuş. Mihrabın etrafına da yeşil led ışık çekilmiş. Yani bu kadar basitlik. Restorasyon işlerinde de iyi bir sicilimiz olmadığını düşünüyorum. Bu konuda aslında senin de fikrini almak isterim. Böyle olunca da Ayasofya'nın camiye çevrilmesi beni aslında endişelendiriyor.
Evet, evet. Yani haklısın. Aslında çok önemli bir noktaya değindin. Girişte de biraz bahsetmiştik. Bu kullanım ve işlev konusu ve koruma konusu aslında belki de asıl tartışılması gereken şey. Yoksa senin de dediğin gibi kim istiyor meselesi aslında benim hani sokağa çıktığımda ya da işte o müzeye gittiğimde arkadaşlarımla konuştuğumda neyse ailemle konuştuğumda vesaire hiç buralardan böyle bir hani birinci dereceden istek gibi bir şeyim yok. Yani kimsenin önemli bir konu olduğundan bahsettiğini duymadım ben açıkçası belli bir kesimin dışında. Bununla ilgili bir sürü program da izledim. Çeşitli işte yorumcuların, hocaların yaptığı programlarda. Aslında onlar da aynı şeyi söylüyor. Yani toplumda böyle bir tap istek, yani en önemli istekmiş gibi Ayasofya'nın işte camiye çevrilmesi müzeden böyle bir isteğin olduğunu kimse diyor, hani ciddi bir kalabalık ya böyle bir şey söylemiyor. Zaten biz sokakta orada burada da hani bir eylem, bir imza kampanyası vesaire böyle bir şey görmüyoruz. İkimiz de İstanbul'da okuduk. Sen zaten İstanbullusun. Böyle şeyler hiç görmüyoruz.
Aslında oldu. Kaç yıl önce Ayasofya önünde namaz kılındı. Hı hı. Fakat işte yani benim anlamak istediğim yahut bu insanların belki de anlaması gereken, yani biz evladı Fatihanız, yani Fatih'in evlatlarıyız diye meydana çıkıyorlar. Tabii ki bu demokratik hakları, herkes çıkıp görüşünü, fikrini ifade edebilmeli bireysel ve toplu olarak. Fakat yani Fatih'in kendisi öyle değil. Evlatlarının Fatih'ten istediği farklı bir şey. Fatih'in çevirdiği camiye çevirdiği Ayasofya'da mozaikler açıktı. Peki bu kitle, Ayasofya'nın camiye çevrilmesini isteyen kitle, mozaiklerin açık olmasıyla bir sorun yaşayacaklar mı? Yoksa bunu kabul mü edecekler? Bunu evet, onlara sormak isterim.
Doğru, yani senin bu nokta da gerçekten çok değerli. Çünkü biz işte Fatih'in torunlarıyız veyahut işte Osmanlı'nın evlatlarıyız tarzındaki çıkışlar hep bana popüler çıkışlar gibi geliyor. Hani ilk başta böyle bir duyguları kabartan, belli bir kesme duygularını kabartan bir çıkışlar gibi ama aslında objektif olarak baktığımızda günümüzde çok da anlamı olmayan çıkışlar gibi. Çünkü herhangi bir durumun yorumlanması gerektiğinde onu bir türlü günümüze uyduramıyorlar. Yani senin de dediğin gibi mesela Fatih'in kiliseden camiye çevirdiğinde uyguladığı pek çok hoşgörülü tavır şu an belki de o ateşli bu işi isteyen insanlar tarafından hiç de uygun bulunmayacak şeyler. Fakat Fatih aslında öyle yapmadı. Ya da ondan sonraki padişahların da öyle yıkalım, asalım, keselim, işte üstlerini kapatalım, sonsuza kadar yok olsunlar gibi bir anlayışları hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü bu bina tarihi özelliklerin yanı sıra da gayet kullanılan Osmanlı zamanında en önemli anlamın yüklendiği binalardan bir tanesi. Belki de gerçekten en önemlisi. O yüzden bunun senin de dediğin gibi çok önemli bir değerlendirme süzgecinden geçirilmesi gerekiyor. Ve hani sadece ben yaptım olduğu gibi bir tavırla, gerek İznik Ayasofya'sı da gerek Trabzon Ayasofya'sı da olduğu gibi bir tavırla yapılmaması gerekiyor. Çünkü ben de İznik'e gittiğimde gördüğüm şey, dıştan aslında çok güzel bir görüntüsü var. Restorasyonu hoş yapılmış gibi. Restorasyon uzmanı değilim ama gözüme görünen kısımdan bahsediyorum. Ama içeriye girdiğimizde biraz böyle bir eklektik, ortada namaz kılma yerinden bahsediyoruz. Aynı Trabzon'da olan gibi. Orada perdeyle kapatılmamış İznik'te, ancak yani hatırlamıyorum anlamıyorum ben. Ancak oradaki hani mihrap ve minber de aslında çok hani tırnak içinde söylüyorum sıradan, hani oraya böyle belki anlamına yakışmayacak bir yapılardan bahsediyoruz. Bir doğru düzgün bir restorasyon hani sürecinden geçmiş mi, iç tarafından bahsediyorum. Pek gözle görülür bir şey göremedim ve söyleyemiyorum şu an. Oradaki tabii ikonların ve işte çeşitli duvar boyalarının ve içindeki yapıların da durumu tabii vahim şu anki haliyle. Ama Trabzon Ayasofya'sı nasıl orayı bilemeyeceğim. Ama dediğin gibi bunların işlevlerinin arttırılması, kullanımların arttırılması son derece önemli. Orada mesela bir kapı vardı, giriş kapısı. Böyle bildiğiniz iş yeri kapısı gibi sıradan cam bir kapı ki çok eleştiri aldığını da biliyorum. Özellikle yurt dışından böyle UNESCO toplantılarında oraya insanlar götürdüğümüzde ilk eleştiri oradan gelmişti. Yoksa çünkü aslında insanların hani akademisyenlerden ve ciddi işte, diplomaside görev alan insanlardan bahsediyorum. O insanların yani camiymiş, kiliseymiş öyle çok bir problemleri olmuyor. Ama uygulamada ve yapılan işlerde ne kadar bilimsel, ne kadar araştırmacı ve ne kadar düzgün, temiz işler yapıldığına bakıyorlar. Çünkü senin de daha önce söylediğin gibi orası bir ibadethane olduğu için hangi dinin nasıl kullandığına çok bir önemi olmuyor. Sonuçta ibadethaneler herkese açık oluyor. Gerek kilise olsun, gerek cami olsun. Ve öneminde de bir eksilme olmuyor. Aksine bir artma söz konusu. Çünkü işlevsellik kazanmış oluyor. Böylece ne yıkılmıyor, ne yakılmıyor ve bir topluluk tarafından, bir cemaat tarafından da korunmuş oluyor. Ama mesela Ayasofya'da camiye çevrildiğinde böyle bir cemaati nereden bulacağı konusunda da başka bir sorun çıkıyor. Çünkü zaten yanında devasa bir Sultanahmet Camii var. Onun yanında bir tane daha biliyorsun cami var. Hemen yanında değil de karşısında.
Firuza Camii var.
Evet. Orada var. Zaten ilerisinde bir tane daha cami var. Yani zaten orası gözükmese bile büyük ölçüde camilerin oluşturduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Tarihi Yarımada'da zaten onlarca önemli cami var. Yani hepsinin ayrı cemaatleri var. Yani Ayasofya için kim ki Ayasofya çok büyük bir yapı. Yani biz küçük bir camiden bahsetmiyoruz. İznik ve Trabzon Ayasofyaları aslında görece küçük camilerdir. O yüzden Ayasofya'daki böyle bir cemaatin, böyle bir yapılanmanın kurulması belki de özel bir yönetimle mümkün olabilir. Böyle bir vakıf gibi. Yani Ayasofya Vakfı vesaire, şimdi isim söylemek istemedim. Yani öylesine bir şey.
Tabii.
Öyle olabilir. Bir de tabii bir provokasyon şeyleri var. Yani Yunanistan'dan bu sefer cevaplar gelebilir. Rusya'dan gelebilir. Çünkü Ruslar da biliyorsun Ortodoksi de önemli bir şey durumdalar. Tabii bir de Kıbrıs'ta böyle şeyler çıkıyor. Böyle tartışmalar ve provokatif eylemler oluyor. Çünkü Kıbrıs'ta biliyorsun iki millet iç içe yaşıyorlar. Her ne kadar sınırlar olsa da. Orada da mesela benim geçen hafta okuduğum bir haber var. Bir camiye Bizans bayrağı asılmış mesela. Yani o da mesela bir karşı eylem olarak gözüktü benim gözüme hemen hiç ayrıntılara bakmadan. Nitekim de öyle olduğunu anladım. Çünkü ateşli böyle ekstrem kararlara ya da ekstrem eylemlere karşı taraf da aynı şekilde cevap veriyor. Bu onların doğru yaptığı anlamına gelmiyor ama ellerine koz vermiş gibi oluyorsunuz. Ve sanki işte sen onu yaparsan ben de bunu yaparım gibi bir nevi gereksiz bir yarışa dönüyor olay.
Yani evet, fakat aslında benim de dediğim bu usulüne göre yapılırsa bence en ideali bu. Yani Türkiye dışında yahut Hristiyan nüfusa kalmış camiler dediğim gibi keşke kiliseye çevrilseydi. Ya da Türkiye'de, Anadolu'da mesela birçok kilise var. Tamam, bir şey yapılmamış buralara ama zaman bu kiliseleri çok kötü bir hale getiriyor. Kubbeleri çökmüş, işte şarapçılar girmiş duvarlarına. Freskoların gözleri oyulmuş, yani devlet eliyle yapılmış şeyler değil ama böyle oluyor. Çünkü cemaatsiz, çünkü işlevsiz bir yapı. Bu kiliseler, mesela Trilya'da çok hoş bir kilise vardı, görmüştüm. Başka yerlerde de var bir sürü. Hani camiye çevrilseydi korunmuş da olurdu diye düşünüyorum. Aynı şekilde ben yurt dışındaki camilerinde kiliseye çevrilmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Yani evet, işte bu endişelerimiz var, büyük endişelerimiz var. Hem kültürel yönden hem siyasi yönden ve bunlar bizi yani müze olarak kalması en korumacı yöntem olarak görünüyor. Kaldı ki şöyle bir şey, dediğin gibi hani camiler var o bölgede bilhassa. Büyük camilerin olması bir yana, o bölgede yaşayan nüfus yok. Yani o bölge hep çalışan nüfus ve turistlerin olduğu bir bölge. Yani Sultanahmet'te oturan bir tanıdığım yok benim, bir akrabam, bir arkadaşım yok. Boşalmış bölgeler olduğu için dediğin gibi yani sabah namazında kim Ayasofya'ya gidecek?
Evet.
Yılda iki kere bayram namazında da olacak. Ha, ama şöyle bir şey var. Ben mesela bir İstanbullu olarak ben Ayasofya'nın içinde vakit geçirmek isterdim. Çünkü bunu Sultanahmet'te, Süleymaniye'de yapabiliyorum. Yani giderim otururum. İşte namaz vaktidir, değildir. Sütunun kenarında oturup o ortamı hissedebilirim. Hani bu da önemli. Dedim ya hani müzede biz müzede işlevini kaybetmiş eserleri sergileriz, doğru mu? Ama kullanmak başka bir şey.
Evet.
Hani biraz bundan, ben bunun daha iyi, daha ideal olduğunu düşünüyorum. Fakat dediğim gibi yani birçok endişemiz var ve böyle olunca da müze olması daha korunaklı, daha sağlam bir seçenek olarak en azından kendi adıma konuşayım. Benim önümde öyle görünüyor.
Evet. Haklısın, evet. Yani müze konusunda, hani müzelerin işlevselliği konusu gerçekten zaten çok apayrı bir tartışma konusu. Çünkü söylediklerinde de değindiğin gibi, özellikle Ayasofya gibi böyle hani binaların müze olarak sergilendiği, özellikle hani herhangi bir müze değil sonuçta, orası bir müze binası olarak yapılmamış bir müze. Binaların, hani anıtların müze olarak sergilenmesi çok daha apayrı, çok daha ayrı bir konu. Çünkü oralarda eğer hani kontrolsüz bir biçimde insanların, ziyaretçilerin hani ziyaret edilmesi sağlansa binaya da bu sefer zarar gelebileceği düşünülüyor. Hele ki hani Ayasofya gibi çok eski bir binada ve hala kubbesinin, işte dört duvarının ayakta olduğu bir binada, ki zaten biliyorsun sürekli restorasyonda ve bakımda. O yüzden o binalarda hele ziyaret çok daha sıkıntılı. Tabii ki sıkıntılıdan kastım tehlikeli değil, yani oraya buraya dokunmayın anlamında değil, ama sonuçta her an bir şey olabilirmiş havasında ve çok daha dikkat ve ilgi gerektiren bir alandan bahsediyoruz. Ama senin dediğin gerçekten çok doğru. Yani her müze için çok doğru ve bu zaten günümüzde artık özel müzeler tabii başını çekiyor bunun. Hani müzelerde sadece müzeyi gezme amacıyla değil, ama istediğiniz zaman girip çıkabilme, orada kitap okuma, müzik dinleme, neyse hani eserlere ve ziyaretçilere zarar vermeyecek şekilde, işte kafesinde oturma, kütüphanesinde işte kitap okuma vesaire, ya da bir tablonun karşısında mesela, özellikle yurt dışında bunu çok görüyoruz. Biliyorsun, gelip amatör ressamlar orada o tabloları kopya ederler. İşte
Tabii.
ya da yaşlılar için terapi seansları yapılır. Veyahut engelliler için yine böyle terapiler vardır. Gerek müzenin, gerek sivil toplum örgütlerinin organize ettiği. Veyahut işte ülkemizde de var mesela, işte okulların getirilip orada çeşitli etkinlikler yapılması, ama bunların tabii, bunlar belki basit basit gözükse bile aslında Ayasofya gibi bir binada tabii yeniden yorumlanması gerekiyor. Çünkü içerisinde çok fazla obje ayrı olarak sergilenmiyor. Tabii ki Ayasofya'nın da içerisinde tarihi eserler var, ama bir müze gibi asla değil. O yüzden o binada mesela başka, hani gişeden girdin, sonra gişeden çıkana kadar etrafı gezdin, fotoğraf çektin, ama daha başka ne yapabilirsin? Üzerinde de aslında belki iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Hani bir müze olarak da hantal durmaması gerekiyor, ki zaten amaçlarından en önemlisi bu olmalı müzelerin. İşlevselliğinin arttırılarak hem korumacılığa katkı, hem ileriki jenerasyonlara aktarılmasına katkı, hem de anlam kazanmasına bir vesile olmuş oluyor. Bu her müze için geçerli, ama Ayasofya gibi müzeler için çok daha geçerli. Çünkü sıradan bir müzede girersiniz, ondan sonra işte bakarsınız eserlere, iki okursunuz, fotoğraf çekip çıkarsınız. Ama onun dışında başka şeyler de yapılması lazım ve ben de gerçekten camilere ya da açık kiliselere gittiğimiz zaman oturup orada böyle huzur bulup dinlenip, işte içeride bazen müzikler olur biliyorsun, ondan sonra onların dinlenmesi veyahut işte kiliselerde konser provaları, konserlerin dinlenmesi, bazı camilerimizde yine öyle tasavvufi etkinlikler oluyor. Ondan sonra işte okuma etkinlikleri vesaire. Ben mesela en sevdiğim özelliklerden bir tanesi camilerde kedilerin her tarafa girip çıkabilmesi. Onlar benim için çok önemli. Çünkü biz doğanın bir parçasıyız. Yani bir doğa ve insan diye bir şey ayrı değil. Buralarda da aslında bizim hissetmemiz gereken bir şey. Yani Ayasofya gibi bir yerde de zaten bunu biliyorsun, kedilerimizle hissediyoruz. Ama bu
Evet.
da çok ayrı bir konu. Hoşuma giden bir konu. Belki çok basit ve gereksiz gibi durabilir ama benim için mesela camilerde çok önemli bir unsurdur. Kedilerin, kuşların olması, suyun olması. Bunlar hep önemli ve eskiden gelen anlamları yüksek değerler. Belki Ayasofya'da da aslında bunlar canlandırılabilir. Müze halinde de, cami halinde de ne haliyle olursa olsun belki canlandırılabilir ki müze haliyle bunun yapılması da, cami haliyle bunun yapılması da gayet kolay ve kimsenin de karşı çıkacağını sanmam. Yani Ayasofya'ya böyle olumlu eklentiler yapılmasını. Zaten benim Türkiye'de araştırmalara baktığımda yani şöyle bir şeyden de bahsetmiyoruz. Hani kimse orayı böyle hani kiliseye çevirme modunda değil zaten Türkiye'de. Ya müze olsun ya cami olsun şeklinde tartışma gidiyor. Ama sanki özellikle son zamanlarda bir propagandayla sanki şey yapılıyormuş gibi hani müze kalsın diyenler onun kilise olmasını istiyormuş gibi bir hava da var. Onun da yanlış olduğunu yani burada belirtmek lazım. Çünkü zaten yani yüzyıllardır orası hiçbir zaman kilise olmadı ve hiçbir zaman da yani öyle bir kampanya da olmadı. Yani Türkiye için bahsediyorum. Yurt dışında tabii ki bunu isteyenler vardır. Ama yani Türkiye içerisinde böyle bir şey zaten olmadı.
Şeyi de belirtelim yani Ayasofya'nın çanı da kayıp ortada yok. Bir çanı varmış Ayasofya'nın ama o da yok ortada. Dolayısıyla o çan çalmayalı çok oldu.
Doğru, vallahi haklısın. Yani işte evet bu konu böyle. Sabaha kadar belki konuşulabilir. Ama bu özel yayına ben istersen sonlandıralım diyorum. Hem de
Evet.
tabii öz konuşmuş
Son bir şey demek isterim müsaaden olursa.
tabii.
Yani hani hadi camiye çevirdik fakat camilerimiz ne durumda diye de bakmamız gerekiyor. Yani efendim 500 yıllık 300 yıllık bir caminin penceresinden eğer penceresinden değilse duvarını mermerini delip klima takıyoruz biz.
Yani.
İşte sütunlarına bilmem nereden gelmiş sütunlara işte afişler koyuyoruz. Yazılar yazıyoruz. Sağdan giriniz, soldan çıkınız yazıları yazıyoruz. Yani önce bence bunları halletmemiz gerekiyor. Yani hani cami adabı denilen bir kültür bir şey var. Önce bunlar üzerine çalıştıktan sonra o zaman daha ciddi bir talep olabilir. Belki o zaman bu toplum hazır da olabilir. Ama hani bu devirde elindeki camiyi koruyamadıktan sonra koruyamadan bir de Ayasofya'nın cami olmasını talep etmek birazcık oturaksız havada geliyor bana.
Doğru.
Bununla da bitirmek istiyorum.
Doğru. Çok haklısın gerçekten. Gerçekten. Yani o şu anki camilerin durumu da gerçekten ayrı bir tartışma konusu. Hakikaten üzücü ve yani yürek parçalayıcı durumda birçok cami. Her camiden bahsetmiyoruz tabii. Ama birçok tarihi ve günümüzde yapılan camilerde bile böyle özensiz sanatlarına ve değerlerine hiç yakışmayan uygulamalar görüyoruz.
Evet, yani bir kere restorasyon işini bence öğrenmemiz gerekiyor öncelikle. Çünkü Ayasofya'da ya da restorasyon yapacaklar ama sonrasında ne çıkacak? Yani ben Ayasofya'da alüminyum trabzanlar, alüminyum tutmaçlar görmek istemem açıkçası.
Evet.
Neyse, dediğin gibi bu uzar gider. Hoş bir sohbet oldu. Güncel olması da çok güzel oldu. Teşekkürler sana da Levent. Dinleyicilerimize de teşekkür ederiz.
Evet, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.